Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı konuşuyoruz birkaç haftadır. Geçtiğimiz hafta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail Aleyhisselam'a yapmış olduğu nasihatleri ve bu nasihatler neticesinde de aile kurumumuzun nasıl olması gerektiğini konuşmuştuk. Bu haftada yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. İnşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza.
Allah razı olsun, teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Sizler de çok sağ olun hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben babam İbrahim'in duası, evet, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım hadisi şerifini geçen haftaki programımızın sonunda dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Bu hadisi şeriften yola çıkarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbrahim aleyhisselamın soyuna dayandığını söylemiştik. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın soyuna dayanması münasebetiyle bugünkü programımızda bu konuyu konuşsak, Peygamber Efendimiz'in nesebini bu manada bir incelemiş olsak, nereye dayanıyor Peygamber Efendimiz'in nesebi?
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin rüyasıyım buyurmuştu. Hı hı. Biz böyle isterseniz geriden başlayalım. Annem Amine'nin rüyası kısmından, hı hı, başlayalım. Hazreti Peygamber'in annesi Hazreti Peygamber'e hamile olduğu zaman bir rüya görmüştü. Rüyasında bu Nur-u Muhammedi'nin kendisinde olduğunu, hatta isminin dahi kendisine ilham olunduğundan bahsedilmişti. Hı hı. Bu haliyle sadık bir rüya görmüştü. Hazreti Peygamber'in annesi tarafından rüyasında görülmesi hadisesi budur. Doğmadan önce böyle bir hadisenin olması, Efendimizin annemin rüyasıyımdan kastı o rüyanın hakikat olduğudur. Bir diğeri Hazreti İsa'nın müjdecisi. Bu Saf suresindeki 8. ayetteki Meryem oğlu İsa şöyle demişti: İsrailoğullarına ben size gönderilen peygamberim demişti Hazreti İsa. Hı hı. Ardından da benden önceki Tevrat'ı tasdik edici, benden sonra gelecek peygamberin müjdecisiyim, hı hı, demişti. Bu da yine ayetle sabit. Hatta min ba'd ismuhu Ahmet şekliyle orada geçen Ahmet ismi. Bu günümüz Barnabas İncil'lerinde, tabi bunlar Hristiyan dünyası tarafından kabul edilmiyor, reddediliyor. O İncil'de de Faraklit olarak, İncil'deki ismiyle de Faraklit olarak, Ahmet manasında övülmüş kimse, hı hı, anlamında Efendimizin var olduğu söyleniyor. Tabi günümüz bu kitab-ı mukaddes olarak basılan Tevrat'la birlikteki o eserlerde bunlar çok yer verilmiyor. Politik bir tarafı var tabi.
Evet.
Bu sebeple tabi bizim ana konumuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kendisine duası ifadesi. Hatırlarsınız Kabe'yi yükseltirken demiştik geçtiğimiz derste. Kabe Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemizin Arafat'ta buluştuktan sonra batıya doğru biraz yürümeleri vardı. Sonra Kabe'nin bugünkü olduğu yerde Cenab-ı Hak orada ibadet etmelerini istemişti. Yani aslında Kabe'nin bulunduğu mekanın tayini Cenab-ı Hak tarafından yapıldı. Oraya cennette Hazreti İbrahim ve Hazreti Adem Aleyhisselam'a verilen ibadet için tavaf etmesi uygun görülen sütunlar oraya bir nevi yansıdı, öyle diyelim. Oraya indirildi ve o şekliyle Hazreti Adem Aleyhisselam devam etti. Ardından Şit Aleyhisselam, o sütunlar daha sonra kaldırıldı. Bir Hacer-ül Esved bırakıldı. Hacer-ül Esved'i İslam yaparak oraya, hı hı, bir Kabe inşası var. Ardından da artık Nuh tufanı ile birlikte Kabe tamamen kapanmış oldu. Üzerine kumlar gelmiş oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi İsmail Aleyhisselam'la birlikte oraya bırakmıştı. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam tabir yerindeyse adresi onlara göstermişti. Bu haliyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam artık tebliğ vazifesiyle birlikte İsmail Aleyhisselam yanına gelip Kabe'nin temellerini yükseltme emri aldıydı. Ve İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'la beraber, hatta o makam İbrahim diye bilinen asansör vazifesi gören taş da onlara yardımcı olarak bu şekliyle Hazreti İsmail Taştaş'ı da Hazreti İbrahim Aleyhisselam binayı örmeye başladı. Tabii bina artık yükselmeye başlayınca ayet-i kerimenin ifadesiyle estaizu billah ve iz yarfa'u İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Onlar dediler ki İbrahim ve İsmail ile beraber Beytullah temeli yükselmeye başlayınca ya Rabbi, ey Rabbimiz, bunu bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin diye dua etmişlerdi.
Evet.
Ve akabinde de biraz önce Efendimizin işaret buyurduğu o kısım ayette zikrediliyor. Rabbena ve cealna müslümeyni lek ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke ente tevabur rahim. Burada yine o yapıya istinaden, yani o Kâbetullah'a istinaden bir mesaj. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan kıl. Yani biz önce Kâbe'yi inşa ederken Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir teslimiyet, zaten teslimiyette imtihanlarını başarmış bir peygamberin yine ya Rabbi bizi sana teslim olanlardan kıl diye duası. Malum Nemrut'un ateşine atıldığında teslimiyetin hasbünallahu ve ni'mel vekilin zirvesini göstermişti bize. Ve neslimizden sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bunu geçen derste konuşmuştuk, yani neslin terbiyesi ne kadar önemli diye. Neticede biz o neslin ümmet olacağını bilerek ve düşünerek ve peygambere yakışır bir ümmet olarak gelişimine, yetişmesine mükellefiyetimiz var. Ve burada bir şey daha var. Bize menasikini göster bu işin. Yani usulünü göster. Ya bu iş nasıl yapılır? Ya Rabbi sen bize öğret. Demek ki her ibadetin bir usulü var. Kendince bir yöntemi var. Ve onunla yerine getirilmesi esası var. Bir diğeri de tövbeleri kabul et. Sonrasında Rabbena ve ba'as fihim rasulen. İşte Hazreti Peygamber'in işaret buyurduğu, Hazreti İbrahim'in duası dediği burası. Hazreti İbrahim bu duayı yaparken ikinci ayette, yani 129. ayette Bakara suresinde, Estaizu billah, Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim inneke entel azizul hakim buyuruyor. Hı hı. Ayet-i kerime malen, ey Rabbimiz onlara içlerinden bu kısım çok önemli. Yani biz beşeriz. Beşer bir peygamber. İki, o dönem topluluğunda bulunan kabilelerden bir evlat, içlerinden bir peygamber. Ama bu peygamberin vazifesi senin ayetlerini kendilerine okuyacak. Şimdi bir anne baba olarak düşünecek olursak bir evlada, şimdi Hazreti Peygamber'in ceddimiz İbrahim'in duası, babamız atamız İbrahim'in duası, demek ki biz de nesillerimize dua yaparken Hazreti Allah'ın ayetlerini okuyacak ve onlara kitap ve hikmeti öğretecek. Kitap, mevcut bilginin içerisinde bulunduğu genel döküman, o büyük yapının adı. Bir de bunun hikmet boyutu var. Yani arka planı var. Arka, değil mi, batıni tarafı var. O tarafını öğretecek. Artı nefisleri tezkiye edecek. Ve yüzekihim. Nefislerini tezkiye edecek. Sadece ilmen kalmayacak, kalbi temizlikte de bulunacak, nefsin tezkiyesinde de bulunacak. Aslında bize tam bir eğitimi ve öğretimi veriyor. Tam. Noksansız bize bunu anlatıyor sanki ayetler. Hı hı. Artı burada onları tezkiye edecek bir peygamber gönder. O zaman peygamberimizin temel vazifelerinde bir nevi Allahü Teala Hazreti İbrahim'in duasıyla bize öğretiyor. Yani demek ki Hazreti Peygamber'in toplumu teslimiyete ulaşacak nesiller üzerinde vazifeleri var. Artı o neslin itaatinden de elinden geldiği kadar sorumluluğu var ve bize ibadet usullerini gösterecek. Ya biz hangi namazı, hangi orucu, hangi haccı, hangi zekatı nasıl yerine getireceğimizi bileceğiz. Buraya parantez arası bir olay zerk edeyim arzu ederseniz, müsaade ederseniz. Şöyle bir şey geldi. Mesela talebelerimizden birisi bir fakültede bir hocanın, maalesef ilahiyat fakültelerinin birinde bir hocanın, yani bir peygamberin kıldığı namaz gibi namaz kılmak zorunda mıyız şeyi var, ifadesi var.
Peygamberin kıldığı gibi namaz kılmak
yani
zorunda mıyız?
Üç kıldıysa, dört kıldıysa, iki kıldıysa o onun kıldığı namazdır.
O dört kıldıysa biz 2+2 kılalım.
Ben yok öyle değil hocam. 8 kılarım, 10 kılarım ya da 1 kılarım.
Fazlasını da kılarım.
Fazlasını da kılabilirim. Eksik de bırakabilirim. Yani burada niye dahili olsun diye bir ifade gelmiş. Tabii talebe yeni kazanmıştı o sene. Beni aradı hocam dedi. Böyle böyle ben ne yapayım dedi. Yani ne söyleyeyim bu hocamıza dedi. Acizane ben de dedim ki yani elinde namaz diye bir mefhumun varlığını ve Kur'an diye bir kitabın varlığını mesneden, isnaden, yani dayandırdığı bir peygambere itibar etmiyorsa o zaman Kur'an'a niye itibar ediyor diye sordum.
Eyvallah.
Yani siz dedim, siz dedim bunu dedim böyle sorun arzu ederseniz dedim. Sormuş. Hoca sınıfı terk etti hocam diyor. Niçin? Çünkü burada peygamberimizin ayetin ifadesiyle bize ibadetlerimizin usullerini öğretme yetkisi var.
Eyvallah.
Hatırlarsınız yine Siyer Mektebi dersinde biz peygamberimizin temel vazifelerini Kur'an üzerinde konuşurken orada tebliği tanımlarken şöyle söylemiştik. Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'i hayata tatbikiyle bize ulaştırmasıdır. Yani orada sadece bir postacı gibi bırakıp gitmesi değil, hayatına da tatbik etmesiyle bize ulaştırmasıdır demiştik.
Yaşayan Kur'an'dır.
Yaşayan Kur'an Hazreti Peygamber. Bu budur. Yaşayan evet. Kur'an Hazreti Peygamber. Aklıma geldi. Hemen burada müsaadenizle onu da zikredeyim.
Buyurun hocam.
İlahiyat Fakültesi'nde emekli de oldu hocam Profesör Doktor Ali Akgüz'ün bu isimde bir kitabı var. Yaşayan Kur'an Hazreti Peygamber diye. O aklıma geldi. O yüzden onu da hocamı da anmış olayım.
Eyvallah. Buradan da hürmetlerimi
ellerini öpüyorum. Hocamı da selamlarımı ileteyim. Bu haliyle bir tevbeleri nasıl tövbe edeceğimizi öğretiyor Cenab-ı Peygamber bize. Ve bununla da kalmayacak. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini biraz önce söylediğimiz üzere hayata tatbikiyle bize okuyacak. Ve kitap ve hikmeti öğretecek. Artı nefislerin tezkiyesini de peygamber üstlenecek. Yani peygamberimiz bize kalbin tasfiyesinin nasıl olduğunu, nefsin tezkiyesinin nasıl olduğunu bize öğretecek. Çünkü biz nefsi emmare bir su ile başlayan bir devrin nefis tezkiyesinin karşılığını buluyoruz. Ve o nefis tezkiyesi nefsi emmare ile başladıktan sonra ta radiye merziyeye kadar yol alıyor. Bunu da biz Allah Resulü'nden öğreniyoruz usulen. Bize nasıl yapılacağını, nefsimizi nasıl terbiye edeceğimizi o öğretiyor. Artı kalbimizin nasıl saflaştırılacağını, safileştirileceğini, yani kalpteki la ilahe ifadesinin tamamen kalpten o ilah diye mani olacak, Cenab-ı Hakk'a mani olacak, Cenab-ı Hakk'ı tefekküre, anlamaya ve hatta Cenab-ı Hakk'a vuslata bize mani olacak ne varsa la deyip dışarı atmamız gerekiyor. Haşa ilahe olmuşsa, yani bir ilaha dönmüşse bu vazgeçilmez bir halse, onun da kalpten nasıl çıkarılması gerektiğini bize öğretiyor Peygamberimiz. Bu kalp bu şekilde tertemiz olduktan sonra illa ne yerleşiyor yani? Allah. La ilahe illallah aslında kalbin saflaştırılmasının karşılığı
evet.
gibi bizim önümüze çıkıyor. Bunu Peygamberimiz öğretiyor. Ve bunu yerli yerince yapan Cenab-ı Hakk'ın ta kendisidir. Yani biz bunu Hazreti Peygamber'in kendi şahsında ya da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kendi şahsında düşünmeyeceğiz. Yani burada onları bize bu haliyle örneklendiren ve bize bu haliyle konuşturan Kur'an Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Bu haliyle düşüneceğiz. Yani burada bu emirler Hazreti Peygamber'in kendi üzerine almış olduğu vazifeler değil. Bu emirler Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Peygamber'e verilen vazifeler.
Kendi iradesiyle yaptığı şeyler değil aslında.
Değil, yaptığı şeyler değil. Yani bu vazifenin karşılığı. Yani Peygamberimiz burada din içerisinde, dinin paralelinde, zıttında, dine uygun olmayan ya da Cenab-ı Hakk'ın rızasına karşı gelen herhangi bir şeyi dinin içine koyması gibi bir şey söz konusu değil.
Şunu söyleyebilir miyiz hocam? Biraz daha somutlaştırırsak. Tabii. Az önceki sizin işte öğrenci kardeşimizin evet. ilahiyattaki hocasıyla yaşamış olduğu münakaşaya da bir örnek olsun. Somutlaştırmış evet. olalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte öğle namazının 10 rekat olmasını, farzının 4, ilk sünnetinin 4, evet. son 2 sünnetinin 2 rekat olmasını yine Allah-u Teala'dan aldığı emir doğrultusunda böyle yapmıştır.
Elbette ki.
İşte oruç şöyle tutulacaktır, orucu Elbette bozanlar ki. Şunlardır, Elbette oruç ki. Şu vakitte açılacaktır demesinin yine kaynağı Allah-u Teala'dır diyebiliriz değil mi?
Kesinlikle deriz, öyledir. Yani neticede Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamber'e öğretendir. Hı hı. Ve öğrettiklerini de Peygamber'in bize öğrettiğidir Peygamber. Yani biz, Efendimiz ene bu'istu muallimen buyuruyor. Ben öğretmen olarak gönderildim, öğretici hı hı. olarak gönderildim. Neyi öğretecek? Öğrendiğini öğretecek. Kendisi haşa birilerinin iddia ettiği gibi Kur'an'ı kendi yazdı, kendi elleriyle karaladı, bir şeyler yazdı. İşte Kur'an'da bazı ayetler vardır, bunlar mitolojidir. Bunlar işte Esatürl Evvel'den haberlerdir tarzında böyle uydurmalarla geliyorlar. Tabii bunlar birebir de önce Allah'a, sonra Peygamberimize birer iftiradır. Sonra Kur'an-ı Azimuşşan'a iftiradır. Neticede Kur'an'ın vahiy olduğu Kur'an'la sabittir. Ve Hazreti Peygamber'in vahiy ile hareket ettiği de Kur'an'la sabittir. Ve vahiy kontrolünde olduğu da Kur'an'la sabittir. Ve bu vazifelerin her biri Peygamberimize Kur'an'la, yani Cenab-ı Hakk'ın vazifelendirilmesiyle verilen şeylerdir. O yüzden biz Hazreti Peygamber eğer namazdan önce 4 rekat sünnet kıldıysa biz onu peygambere hürmeten Cenab-ı Hakk'a rızaen kılarız.
Eyvallah.
Neticede o onun şeydir. Mesela namazlarda okuduğumuz salli barikler, tahiyyattan sonra son oturuşta salli barikler bir iltifattır. Hem Cenab-ı Peygamber'e getirilecek olan salat-ı selamdır. Ama bu salat-ı selamın yerine Hazreti İbrahim'i de koyarız. Ve onu da orada zikrederiz. Çünkü Hazreti İbrahim'le mülhem peygamberimizin böyle bir duası, kendine yapılacak olan duayla da Hazreti İbrahim'e bir iltifatı vardır Hazreti Peygamber'in. Bunları tabii anlamak çok mühim. Burada da birilerinin itirazları var. Yani salli barik okumasak namaz, elbette ki yani salli barik farz değil namazda. Ama Hanefi mezhebine göre ve Maliki mezhebine göre sünnettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabi nasıl, sana nasıl ya Resulallah bu anlamda dua edelim dediğinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme barik ala seyyidina, bunları öğretiyor. Bu duaları okursanız bana salatü selam etmiş olursunuz diyor. Sonra Rabbena'lar dediğimiz onlar zaten ayettir. Artı Şafii ve Hanbeli fıkhına göre de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek son rekattaki dördüncü oturuşta ya da iki rekatlık son oturuşta farzdır. Bunlar olmazsa olmazdır. Çünkü tavsiye Resulullah'tandır ve bu şekliyle yapılmalıdır ve dua mahiyetindedir. Yani bunu peygamberimizin uydurmaklığı gibi böyle de sorular geliyor. Hocam bu salli barik okunmasa, yani salli barik Hanefi mezhebine göre ve Maliki mezhebine göre farz değil, sünnettir. Okumasanız namazınız tamam olur. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hürmet noksan kalır. Biz hürmet edilmek üzere Allah Resulüne Allah'ın iltifat ettiğini biliyoruz. Her gün, her cuma namazında dinlediğimiz gibi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Yani bize emir ediliyor. İnna Allahe ve melaiketehu yusallun alen nebi. Allah ve melekleri Resulü üzerine salatü selam getiriyorlar. Bize de salatü selam getirmek emrediliyor. Efendimiz en cimriniz ismimi duyduğunda bana salatü selam getirmeyenizdir buyuruyor.
Hocam burada parantez arasında şunu sorsam. Şimdi biz ibadetlerimizi uygulama noktasında yanlış bir ifade kullanmaktan da çekiniyorum açıkçası. İbadetlerimizi yapmada ve uygulamada farklı bir veçheden bakıyoruz bazen. Yani fıkhi boyutuyla, teknik boyutuyla bakmaktan ziyade biraz daha farklı bir boyuttan bakmak gerekiyor değil mi hocam? Yani siz bence anladınız beni.
Tabii hocam şöyle ayet söylüyor zaten. Onlar namazlarında daimun ve haşiun. Onlar namazlarını devamlı, daimidirler. Hayrul umur edevuha ve inkalli. Az da olsa devamlı yapandır diyor Peygamberimiz. İşin en güzeli. Ayet-i kerime namazlarında devamlıdır diyor müminlerin vasıflarını anlatırken. Bir de namazlarda huşu içerisinde olma. Şimdi namazın iki boyutu var. Bir, zahiri, hareketsel boyutu var. Gördüğümüzde, baktığımızda işte rükûsuyla, sücuduyla vesairesiyle böyle bir hareket tarafı var. Erkanı var, rükûnu var. Bir de bunun mahiyeti var. Yani Cenab-ı Hakk'ın madden ve manen kabulü. Hani Kur'an şeydeki kurbanla alakalı olan da ne kanı ne eti ulaşmaz, takvanız ulaşır. Namaz da böyledir. Hareketler ulaşmıyor. Takva ulaşıyor. Neticede o hareketler takvanın bir tamamlayıcısı. O takva o şekliyle farz olmuş ve onunla hareket bulacak. Tabi burada namazı kılarken huzuru ilahide olmanın farkında olmak lazım. Yani bunu göz önünden kaçırmamak lazım. Hazreti Peygamber tavuğun yem toplaması gibi yapmayın diyor. Öyle pıt pıt pıt pıt değil. Sahabiyle oturduğu zaman diğer sahabi tahiyyetül mescid kılıyor içeri girdiğinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi. Resulullah Efendimiz kalk iki rekat namaz kıl buyuruyor. Sahabi diyor ki ya kendi kendine ben iki rekat kıldım ama acaba bir sıkıntım oldu, gidiyor kılıyor tekrar. Tekrar geliyor Efendimiz'e diyor ki kalk iki rekat namaz kıl diyor.
Namaz kılmıyor çünkü.
Kılmıyor çünkü. Efendimiz üçüncü defa geldiğinde sahabi diyor ki ya Resulallah vallahi bundan başka namaz bilmiyorum diyor. Efendimiz diyor ki bak diyor namaz öyle kılınmaz. Namazı kıldığın zaman şöyle vücudunun organlarının şöyle tam yerinde olduğunu ayakta şöyle bir hissedeceksin. Sonra rüküye eğildiğinde o vücudunun organlarının şöyle döküldüğünü, şöyle tamamen yerleştiğini, huzur ilahide olduğunu fark edip şöylece bir rüküye eğileceksin. Yani secde ile rüküyü bir arada yapmayacaksın.
Eyvallah.
Ve iki secdeyi tek secde haline getirmeyeceksin. En hırsızınızdır diyor Peygamberimiz namazdan çalan. En hırsızınızdır. Namazdan nasıl çalınır ya Resulallah? İşte böyle çalınır. Tadil erken bu yüzden farzdır.
Evet.
Ne yapacak? Elinden geldiği kadar o hususiyetlere, yani kıyamına dikkat edecek, rükûsuna dikkat edecek, secdesine dikkat edecek. Yani secdeye varıp varmamakla alakalı değil. Orada en azından şöyle bir üç defa Sübhane Rabbiyel A'la diyebilecek duruşu sağlayacak.
üç desem olur mu, bir desem olur mu, tartışmaktan ziyade kimin huzurunda olduğunu hissetme derdinde olacağız.
Hocam asıl gaye bu. Eyvallah. Biz ibadetlerimizde şuur, ibadetlerimizde huşuğu bundan dolayı kaybetmeye başladık. Oruç tutuyoruz ama alışkanlığa döndürdük. Namaz kılıyoruz, alışkanlığa döndürüyoruz. İşte zekatı zaruret yapıyoruz. Kurbanı olmadığı yerde vacip kılıyoruz. Yani böyle değişik bir ibadete kültürel bir bakış oluşmaya başladı. Aslında haşa, Cenab-ı Hakk'a sığınırım, yanlış anlaşılmasını istemem ama bir el alem ne der putu üzerimizde var, gölgeli. Onun gölgesi bizi her şeyde zorluyor. Yani şimdi ya ezan okundu, ya cuma namazı var, cumaya gitmesek, ya şimdi gelir oradan birileri bir şey, en iyisi gidelim. Ya böyle namaza gidilmez. Nedir? Allah bana bu namazı emretti. Bunun hazırlığı geceden başlar hocam. Geceden güzel bir banyonuzu yaparsınız, güzel güzel süslenirsiniz, malum yapılması gerekenleriniz vardır, temizlikleriniz yaparsınız. Sonrasında tabii bunu sabahleyin, bu işleri yapamayacak olanlar için söylüyorum. Aslında fazilet olanın Ramazan namaza yakın yapılması ama yani neticede oraya bir vakit yetiştiremeyebiliriz.
Mesaimiz var.
Mesaimiz var. Ama akşamdan bunu gündemimize alırız. Şöyle güzel güzel gömleklerimizi, ceketlerimizi yenileriz. Pantolonlarımızı, çoraplarımızı yenileriz. Çamaşırlarımızı yenileriz. Hiçbir şey yapamıyorsak yani. Kokular sürünürüz. Yani bir namaz farkındalığı oluşturmaya başlarız geceden. Ve bunu evde dile getiririz. Ya çoluk çocuğumuz bunun farkında olur. Ya yarın herhalde önemli bir gün ki. Ya annem babam böyle hareket halinde diyecektir yani. Bir farkındalık oluşturacaktır. Ve bu haliyle Efendimiz güzel bir abdest alanın diye başlıyor. Namaz kılanın demeden önce güzel bir abdest alanın. Yani aynı şekilde yine o namaz için güzel bir abdest alma. Şöyle şeyine vara vara, tadına vara vara. Varsın soğuk olsun. Vücudunun üzerinden o dumanların böyle pıfır pıfır tüttüre tüttüre. Şöyle güzel bir abdest almak lazım. Akabinde o namaza giderken de o huşuyla gitmek lazım. Hiç lakırdı da etmeden, sağa sola da böyle tevessül etmeden,
mal ayağını konuşmadan
güzelce mescide varıp İmam Efendi ile beraber namazı kılıp ayrılmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna büyük mükafat vardır buyuruyor. Yani biz her şeyde Allah ve Resulü'nün bizden beklentileriyle, ki böyle olmak zorundayız. Onlar bunu beklediği için değil, biz öyle olmak zorundayız. Ve kabulü garanti olan bir ibadet Resulullah'ın yapmış olduğudur. Biz bunu biliyoruz. Yani Allah Resulü sallu ra'eytumuni kema usalli dediği zaman, benden gördüğünüz gibi namaz kılın dediği zaman, Cenab-ı Hakk'ın o namazdan razı olduğunu bilerek söylüyor. Evet. O namazdan razı olunuyor. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu namazı kopya ederseniz de sizin namazınız da o kategoriye girmiş oluyor. İşte biz bunları kaçırıyoruz. O huşuyu kaçırıyoruz. Bakın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın burada duaları var. O dualarında da yine o peygamberliğine rağmen, böyle hepsini okumak belki şey olacak ama ana başlıklarıyla söyleyeyim. Bakın yine aynı yere işaretle bir acziyeti itiraf vardır mesela. İlahi kudreti büyükleme ve acziyeti itiraf vardır. O Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin ayetlerinde. Bir diğeri kendisine hibeten verilen Cenab-ı Hakk'ın ikram etmiş olduklarında üzerimizdeki nimetleri hatırlama ve onlara şükretme halleri vardır. Diğer tarafta Rabbi ce'alni mukimes salati ve min zürriyeti. Yani hem namazı ikame eden hem de zürriyetini koruyan ve duaları kabul olunan. Ya burada nasıl bir yakarış olacak? Bu bir farkındalığı bize veriyor aslında. Hem ibadetlerimizin kıvamı adına Rabbena ve Rabbi ce'alni mukimes salati, hem ibadetlerimizin kıvamı olması adına, hem de zürriyetimizin korunması adına, hem de dualarımızın, yakarışlarımızın kabul olması adına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adam vardır diyor, yolculuktan gelmiştir diyor, eli yüzü toz toprak arasındadır diyor, içerisindedir. Ellerini açar, dua eder, yalvarır Allah'a diyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi der diyor. Yakarır diyor. Ama duası kabul edilmez diyor. Sebep? Haram yedi, haram içti, haram giydi, haramla besliyor. Her işi haram. Hiç bu adamın duasına diyor amin denilir mi? Hiç bu adamın duası makbul olur mu diyor Peygamberimiz. Bunlar Buhari ve Müslim hadisleri. O yüzden bu anlamda bizim ibadetlerimizi yaparken ibadet öncesi hazırlıklarımızın da çok iyi olması lazım. Evet. Yani aslında dünyayı, ahireti bir düşünmemiz gerekiyor. Dünya ahirete bir basamak, bir tarla. Ne kadar oraya kaliteli tohum bırakıyorsak ahiret biçmesi o kadar kaliteli oluyor inşallah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bakın mukimes salati buyuruyor. Yine tabi bunlar Kur'an ifadeleri. Artı anne babaya dua var. Yani Rabbena ufirli vel veldeyye velil mu'minine yevme yekumul hisab. Hesap gününde bütün müminlere mağfiret duaları var. Yine akıbetlerimize duası var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Ez cümle Hazreti İbrahim Aleyhisselam bizim için çok önemli bir yer taşıyor. Çok önemli bir noktada, çok önemli bir merkezde duruyor.
Evet.
Şöylece arzu ederseniz, vaktimiz var mı bilmiyorum ama
toparlayabiliriz hocam. Zannediyorum İbrahim Aleyhisselam'ın
kıssasından ne tür
ibretler alacağız? Şöyle, nasihatleri nelerdir?
Evet. Şöyle birkaç başlıkta arzu ederseniz onları sıralayalım. Genel olarak uzun bir periyottur Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı. Ta Keldani kabilesinden başlayan ve Kâbetullah ile birlikte devam eden bir sürecin karşılığıdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ilgili ayetler ve hayatına bakıldığında önce peygamberliğin Allah tarafından verildiğini görüyoruz. Peygamberliği Allah tayin eder. Bir başkası kendi üzerine vazifeyle ben buyum deme hakkına sahip değildir.
Evet.
Yine Allah'a layık kul olmak, Allah'a iman etmek ve şirkten muhafaza olmanın örnekleri vardır Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da. Neticede Hazreti İbrahim Aleyhisselam defalarca imtihan olunuyor. Ve o imtihanların her seferinde Cenab-ı Hakk'a layık bir kul olduğunu ispat ediyor. Hem çocuğunun kurban hadisesinde, hem hanımıyla olan hadisede vesaire de. Burada en önemlisi, şirkten uzak durma adına, Allah'a iman adına kendisinden önceki kötü adetleri, yani atalarına tabi olmuyor. Evet. Neticede bir putperest, hatta o putları yapan kimseye evlad olmuş. İşte babası, rivayete göre amcası, aslen babası Taruh'tur diye biliyoruz. Amcası Azer, put yapıcısı. Put satan, manşetini putla temin eden bir adam.
Ve onları gidip kırıyor.
Ve bunları parçalıyor. Yani bu tabii tebliğde bir ciddiyeti ve zarafeti de içeriyor. Neticede Hazreti İbrahim Aleyhisselam tebliğini yaparken çok ciddi duruyor. Yani vazifesinden taviz vermiyor. Artı yakınlarından başlıyor. Ona da ya ebeti diyor. Babacığım diyor. Yani neticede ona bir iltifat, bir hürmet ediyor. Çünkü tebliğ edilecek insanların üzerlerine biz Hazreti Peygamber'de de böyle görüyoruz. En güzel, en nahif, leyyin, kavlen leyyine, kavlen beliga, kavlen sedide, kavlen maruf, o maruf olan gidişlerle. Yani hem sedid olacak, böyle hafif, nahif, haddi bilir, böyle aşırı olmayacak. Hem leyyin, yumuşak, güzel bir üslupla Hazreti Musa Firavun'a, hatta Firavun'un kendisini, katlini de öldüreceğini de düşünerek o haliyle gitmesine rağmen Cenab-ı Hak onlara leyyin konuş diyor. Yani yumuşak sözle davran. Bizim tebliğde zarafeti öğreneceğimiz peygamberlerimizdendir Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Onda yine biz sabır görüyoruz. Tevekkül görüyoruz. Teslimiyet görüyoruz ve Allah'a nasıl sığınılması gerektiğini görüyoruz. Yani Allah yarattı ve kulunun hakiki sahibidir. Bundan dolayı aksi düşünülmemelidir. Yani geçimlik, nafaka vesaireden dolayı asla taviz verilmeyecek imandan. Asla. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da bunları görüyoruz. Tabii bunlar zorlukları getirecek, sabretmeyi gerekli kılacak. Sabrı da İbrahim Aleyhisselam'da buluyoruz.
Evet.
Yine aklın ve zekanın vahye nasıl tabi olması gerektiğini öğretiyor bize. Hatırlarsınız Nemrut'la mücadelesinde güneş doğudan doğar, batıdan batar. Sen de hele bunu batıdan getir, doğudan doğdur bakalım, doğdurabilecek misin? Yani vahiy bu noktada akla tabi olmaz. Vahiy aklın önünü açar. Akıl vahiy şemsiyesi altında düşünmeye sadece gereklidir. Akıl bir araçtır. Yaratılmıştır. İlahi kelamı anlama da kendi noksandır, noksan kalır. Bu anlamda da anlayabildiği kadar gayretkeş olur ama akıl asla Kur'an ve sünnetin önüne geçemez. Hele imanda, itikatta asla geçemez. Ancak yardımcı bir araçtır. Bu anlamda aklı haşa putlaştırmamak gerekir. Bu rasyonalizm dedikleri, başımızdaki bugün en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani şu benim bildiğim peygamber böyle olmaz tavırlarıyla birilerinin önümüze çıkıp Allah ve Resulüne itaati ortadan kaldırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve yine burada bu ayetler, burada kurbiyetin, yani Cenab-ı Hakk'a yakın olmanın kan bağıyla değil iman bağıyla olduğunun ispatını görüyoruz. İşte babası ve kendisi.
Evet.
Yine zorluklarla mücadelede eğer çok fazla o zorlukların altından kalkılamıyorsa hicretini görüyoruz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Can, mal, nesil artı akılla imtihanlarda neler yapılması gerektiğini İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz. Asıl gaye iman huzurunu, yani itminanı yakalamak. Her kulunda örnek olarak Hazreti İbrahim'in hem o kuşları kesip parçalayıp dağıtıp tekrar çağırmasından hem de mağaradan çıktıktan sonra ayı, yıldızı, güneşi ve gözlemledikten sonra, yıldızları, güneşi, ayı ve gözlemledikten sonra geliştirmiş olduğu tefekkür dünyası bizim için önemli. Bir diğeri, en önemlilerinden bence bu, vahiyden uzaklaşmıyor asla. vahyin razı olduğu, Kur'an'ın razı olduğu, yani bizim için söylüyoruz bunu ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam sadedinde düşünürsek vahyin razı olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hallerle yaşamaya çalışıyor. Neslin muhafazası önemli, onlara dua etmek önemli. Burada en önemli hallerden bir tanesi, bunu konuşmuştuk. Bir diğeri, burada hızlı geçti konu ama rükunuyla, erkanıyla gidenler biliyor. Gitmeyenler de İlmihal kitaplarından okuyorlar nasıl bir şeydir, ya da televizyonlarda ya da internetten seyrediyorlar. Hac ibadeti. Hac ibadeti, evet. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın uygulamış olduğu o erkan ile günümüze kadar Hz. Peygamber'le birlikte geliyor. Her şeyden öte misafirperverliği, Allah'a halil olmayı, dost olmayı İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz. Onun tecrübeleri ve tavsiyeleri, büyüklerin tecrübeleri, tecrübelilerin tecrübelerini istifade gerçekten çok ehemmiyetli.
Eyvallah.
Bunlar önemli. Şükür ve nimet ilişkisini görüyoruz. Cenab-ı Hak onun şükrü neticesinde 100 küsur yaşında İshak ile müjdeleyerek ona ayrı bir nimet takdim ediyor. Tebliğin usul ve adabı nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır yine İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz. Son olarak da aslında hepsini özetliyor. Şirkin her türlüsünden nasıl sakınılır, neler yapılmalıdır İbrahim Aleyhisselam bize.
Nasıl mücadele edilmelidir?
Evet, nasıl mücadele edilir? Bunun üslubu nedir? Usulü nedir? Hı hı. Ve hangi yöntemlerle bu iş yapılır, metot kullanılır? Bunu da Hazreti İbrahim Aleyhisselam bize satır satır Kur'an'da öğretiyor hocam.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Gönlünüze sağlık. Önümüzdeki hafta inşallah,
İnşallah.
Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayacağız.
İnşallah.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı konuşmuş olacağız. Hatırlatmış olalım, zaman zaman programlarımızda bahsediyoruz kıymetli dinleyicilerimize. Biz gerek Siyer Mektebi programımızda da, gerekse Nebiler Silsilesi programımızda da bir kitap takip ederek bu programlarımızı yapıyoruz kıymetli dinleyenler. Nebiler Silsilesi programında da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Kur'an-ı Kerim Işığında Nebiler Silsilesi kitabını takip ediyoruz. Bu kitap Erkam Yayınları'ndan çıkan bir kitap ve 3 cilt halinde. Biz 1. cildini bitirmek üzereyiz. İbrahim Aleyhisselam'ı birkaç haftadır konuştuk. Önümüzdeki hafta İsmail Aleyhisselam'ı ve İshak Aleyhisselam'ı konuşacağız. Daha sonra Lüt Aleyhisselam var. Onu konuşacağız ve bu kitabı da, 1. cildini de bitirmiş olacağız ve diğer kitaplardan da devam etmiş olacağız. Bunu da hatırlatmış olalım. İnşallah. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Gönlünüze sağlık.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Kulağınız bizde olsun.